Çok kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, değerli dostlarımız, radyomuza ve bugün itibariyle Erkam Radyo'da ilk defa yayınlanmaya başlayacak olan Helal Gıda, Helal Hayat programımıza hoş geldiniz efendim. Bendeniz Selahattin Koca Aslan. Bundan böyle salı günleri saatler 16'yı gösterdiğinde Helal Gıda, Helal Hayat isimli yeni bir programımız sizlerle beraber olacak, istifadenize sunulacak. İlk program olması münasebetiyle bu programın asıl sahibi, hazırlayan, sunan, sizlere takdim eden çok kıymetli bir hocamızla bu programda beraberiz. Bundan sonraki programlarda hem kendileri hem de birbirinden değerli misafirleri Helal Gıda ve Helal Hayat hakkında bizleri bilgilendirecekler. Hepimizin ilgisini çeken, hepimizin bu konuyla alakalı merak ettiği birçok husus var. Bu sorulara cevaplar arayacaklar ve istifademize sunacaklar. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Saadettin Ekinci Bey ile beraberiz. Saadettin Bey aynı zamanda Helal Gıda, Helal Hayat programının da sahibi bir yerde. Efendim hoş geldiniz ve hayırlı olsun diyeyim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah evet, razı olsun.
Sağ olun. Saadettin Hocam, çok önemli bir konuyu konuşacağız bu programda. İnşallah. Siz çok kıymetli misafirlerinizle gerçekten hepimizin hani dünyamızı da ukbağımızı da hem abad eden hem de maalesef gerekli hassasiyet gösterilmediğine berbat eden bir hususu masaya yatıracaksınız. Tabii helal gıda konusu çok geniş bir konu. Uzun uzun ayrıntılarıyla konuşulması gereken bir konu ama biz programın içeriğine ve muhtevasına geçmeden önce biraz sizi yakından tanıyalım. Ardından bu helal gıda konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet nereden geliyor? Bu konuya ilginiz nereden geliyor? Helal gıda ile alakalı çalışmaların bizzat içerisine de yer alıyorsunuz. Bu çalışmalarla nasıl yollarınız kesişti? Bunlar hakkında bizleri bilgilendirmenizi isteyelim efendim.
Efendim teşekkür ederim.
Sağ olun.
Bendeniz Saadettin Ekinci, 1967 Erzincan doğumluyum. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1989'da bitirdikten sonra aynı fakültede yüksek lisansı yaptık. 5 yıl Milli Eğitim'de öğretmenlik yaptıktan sonra da 1997 itibariyle Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Eğitim Hizmetlerinde devam ediyoruz elhamdülillah.
Evet.
Programla ilgili nasıl buluştuk helal evet. gıda ile ilgili? Nereden ilgi alanımıza girdi? Aslında özel ihtisasım yok. İhtisasım hadis. Programla ilgili ilk hatıramı şunu zikredebilirim. 2005 senesinde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nda o gün başkanımız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey'in yanındaydım. Mimar Mühendisler Grubu'nun bir programı olduğunu, kendisinin davetli olduğunu ve katılamayacağını benim yerine gitmemi ricada bulundular sağ olsunlar. Ben de gittim programa. Avrupa yakasında lüks bir otelde sabah açık büfe kahvaltıyla başlıyordu program. Tabii dindarlığımız ve ilahiyatçılığımızla birlikte bir takım hassasiyetlerimiz yemekte bir takım tercihler gerektiriyordu.
Elbette.
Kendime göre tabağıma bir takım şeyler aldım. Dönüp diğer misafirlere baktığımda şöyle simasında gerçekten nuranilik hissettiğim, baktığım zaman sanki gel yanıma dercesine bir sima ilgimi çekti. Gittim yanına oturdum. Tabii muhabbet, yemek muhabbeti, kahvaltı muhabbeti, yavaş yavaş tanışıyoruz. Gayri ihtiyari gözüm tabağına ilişti. Emin olun tercihlerimiz %90 oranında aynıydı.
Allah Allah. Evet.
Ne tevafuktur dedim. Çok ilginç. Efendim elhamdülillah dedi. Hepimiz Müslümanız. Hassasiyetlerimiz var dedi. Tabii oradakilerin hepsi Müslümandı. Ama ikimizin ayrı bir tevafuku vardı. Bu biraz daha aramızdaki o manevi elektriği güçlendirdi. İlerleyen zamanda kendisinin işte bugün GİMDES'in başındaki Hüseyin Kağan'ın Büyük Özer Hoca olduğunu öğrendim.
Evet.
Benim bu konuya, gıda konusuna duyarlı olmamdan çok memnun oldu, teşekkür etti. Hemen kartını kendisi yaşına ve konumuna rağmen öncelikle takdim etti. Mutlaka görüşelim dedi. O zaman henüz GİMDES yok.
2005 yılı.
2005 yılı. Kendisinin Gıda Raporu diye bir internet sayfası var. Daha önceden yayınladığı, çok önceden kitabı var vesaire. Hocayla tanıştık. Aradan 2-3 ay geçti geçmedi, tam hatırlamıyorum. Telefon etti. Bir görüşmek istiyorum dedi. Hay hay hocam dedim. Gittik. Biz dedi bu helal gıda hakkında bir dernek kurması düşünüyoruz. Sizin de bu çalışmalarda mutlaka aramızda olmanızı istiyoruz dedi. Ben de memnuniyetle kendimin bu işe layık olmadığımı, mesai açısından da vaktimin çok da fazla verimli olamayacağımı belirtmekle birlikte hocanın bu teklifini gönül huzuruyla kabul ettim. İlk defa böylece helal gıda konusunda bilfiil çalışmanın içine girmiş olduk
elhamdülillah. Evet. O yıllarda peki Hüseyin Kamil'di değil mi?
Kani.
Evet, Hüseyin Kani hocalar. Tam olarak ne yapıyorlardı? Yani evet, gıda konusunda bir hassasiyet ortaya koyuyorlar. Ve ardından diyorlar ki biz helal gıda ile alakalı bir dernek kurmak istiyoruz. Mesela siz biliyor muydunuz bu dernek ne yapacak? Nasıl çalışmalar yürütecek? Yola çıkarken neleri önceleyecek, hedefleyecek?
Öncelikle sorunuzun birinci kısmından başlarsak, Hüseyin Kani Hoca o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yan kuruluşunda kendisi görev yapıyordu. Daha önceden de hoca çok sanayi bakanlığında müsteşarlık yapmış, emekli olmuş ama bu GİMDES'i tamamen bir gönüllülük anlayışı üzerine kurmayı düşünmüş. Kendisi o zaman da yine belediyenin yan kurumunda çalışıyordu. GİMDES'i kurmayla ilgili de bize bu bilgiyi arz ettikten sonra hemen dernek kuruluna geçmedik.
Evet.
Aynen bahsettiğiniz bu soruların cevabını bulmak için ne yapacağız, niye bu işi yapıyoruz, bunun ihtiyacı veyahut bugün toplumdaki karşılığı nedir, hangi tür gündemler bizi bekleyecektir, İslam dünyasında bu alanda yapılmış çalışma örnekleri nedir, bunları sağ olsun kendisi bize güzel etraflı bir şekilde bir seminerde arz etti. Bir de davet ettiklerinde ben tek değildim, bir gruptuk. Hatta ikinci davetinde de hemen derneğimizin tüzüğünden başlayalım dedi.
Evet.
Bir tüzük hazırlayacağız diye. Sağ olsun hoca, ilahiyat mezun olmamız hasebiyle bize layık olduğumuzdan çok daha fazla ilgi alaka gösteriyordu. İşte tüzüğün hazırlanmasında vesaire de artık bilfiil böylece çalışmalara başladık. Ama kervan yolda dizilir hesabı, biraz hocayla birlikte bu helvayı çaldık.
Evet. Peki hocam, bu işin içerisinde aktif olarak yer alıncaya dek bu mevzunun bu kadar teferruatlı, bu kadar incelikli ve son derece hassas konular olduğunu biliyor muydunuz? Yani bu kadar tafsilatların olduğundan haberdar mıydınız?
Tabii ki değil.
Değil mi?
Yani biz öncelikle...
Çok şaşırttı helal mı sizi gıda, yani bu çalışmalar beraberinde?
Tabii, helal gıda dendiğinde ilk aklımıza gelen günlük olarak yiyeceklerimizde tükettiklerimizdi. Ve şöyle dönüp zihnimi yokladığım zaman geçmişlerde ne hatırlıyorum? İlahiyatlı yıllarımızın Türkiye gündeminde helal gıda dendiği zaman işte toplumda açık yerlerde, büfelerde satılan etler helal midir? Tavuklar helal midir? Helal kesilmiş midir? Emin olun 80'li yıllar Türkiye'sinde helal gıda dendiği zaman ilk akla gelen, hatta tek akla gelen şey sadece etle ilgiliydi.
Evet.
Çok ilginçtir. Şöyle bir anekdotu da paylaşayım yani alanı ifade etmek için. İlk bu işlere başladığımız zaman Hüseyin Kani Hoca anlatmıştı. Bir takım firmalar yurt dışına ürün pazarlarken ihracat yapmak istedikleri ülkeler kendilerinden bu ürünün helal olduğuna dair sertifika istemişler. Tabii Türkiye'de o gün şartlarında böyle bir kurum yok. Helal deyince bu iş Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan olur düşüncesiyle İstanbul Müftülüğü'ne gitmişler. Unlu mamuller üreten bir firma gidip İstanbul Müftülüğü'ne bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var deyince oradaki o günün yetkilisi arkadaş, ya unlu mamulün neyi haram olacak? Tabii ki helaldir, ekmek yiyorsunuz. Getirin şuradan bir evrak, uygun bir şekilde dolduralım diyerek vermiş. Yani o günün şartlarını helal dediğin zaman herhalde ilk ve akla gelen tek şey et ürünleri dikkat çekiyordu. Ama biz tabii alanın içine girince, dediğiniz gibi, ben de o günün şartlarını bilmiyordum. Öncelikle gıda, belki gıdalardaki katkı maddelerini de kısmen duymuştuk. Bizim dönemde bu işte katkı maddelerinde başında E olan harfler liste halinde yapılır. İşte o günün şartlarında çok da internet yoktu o zamanlarda, evet. Yaygınlaşmamıştı. Elde fotokopilerle işte E katkı maddelerini duyardık, bu kadar. Onun haricinde çok fazla bilgimiz olduğunu söyleyemem şahsım adına.
Bir de ben hocam sanki o 90'lı yıllardan bir de margarinler zaman zaman konuşulurdu, onu hatırlıyorum.
Kısmen, evet, kısmen.
Şu margarin yenilir, kullanılır, şu kullanılmaz yani, filan gibi bir tercihler işte, oluyordu o zaman.
Bu tür konular biraz da o günün Türkiye'sinde ve siyasal ortamında speküle ediliyordu. Tabii. İşte antisemitizm, İsrail karşıtlığı gibi işte bir takım ürünler böyle spekülasyon yapılıyor diyerek toplumda çok da sağlıklı bilgi yoktu. Ama yani ilahiyatta aldığımız eğitim veyahut da ailemizden aldığımız terbiye gereği mutlaka helalle beslenmenin önemi, ehemmiyeti herhalde zihnimizde bir yer tutmuş olmalı ki ilgime giriyordu, bu alanlarda ilgileniyordum ama profesyonel değil.
Evet. Şimdi hocam tabii helal kazanç kadar helal gıda, değil mi? Yani son derece önemli. Kişinin kazandığı helal olur da gıdasına yeterince özeni göstermez. Evet. Bu sefer yediği helal olmaz.
Aynen.
Bu konuda değil mi aslında toplum olarak, cemiyet olarak ne kadar bilinçliyiz? Ne kadar meselenin farkındayız? Ne kadar şuurumuz, hassasiyetimiz iyi bir derecede? Bunu siz yıllar içerisinde çok daha iyi müşahede etme imkanı buldunuz. Cemiyet olarak bu işin biz neresindeyiz? Şimdi programın içeriği ve muhtevasıyla alakalı daha ayrıntılı konuşacağız ama biraz evet. Bunlar konunun bam teli mevzular diye düşünüyorum. Nasıl görüyorsunuz, bir Türkiye fotoğrafı çekseniz bize?
Yani kendim adına söyleyeyim, evet. Türkiye fotoğrafı adına demeyeyim belki ama Türk toplumunda bu konuda gereği kadar bilgi, bilinç ve hassasiyet maalesef oluşmadı. Bizlerde de oluşmadı, toplumda da oluşmadı. Az önce ifade ettiğiniz gibi bazen insan helalinden para kazanır ama tükettiği şeyler helal olmayabilir. Bazen de kazandıklarımız helal olmayabilir. Bunun farkında olmayabiliriz. Tabii bunlar direkt insanın maneviyatını etkiliyor. Bu açıdan toplumumuzda helal kazanç ve helal gıda tüketiminin, hatta işte programımızın adına da koyduğumuz gibi helal hayat kavramının bilincinin oluşmasını istiyoruz.
En başta
çünkü
bu.
Tabii doğru. Yani helal demek sadece gıdada da değil. İnşallah evet. İlerleyen zamanda konuşacağız onları.
İnşallah. Aslında konuya bir yerde girişle yaptınız. Helal kazanç ve haramın, değil mi? Evet. Haram kazancın. İnsan karakteri üzerindeki etkisinde biraz konuşalım. Yani helal gıda alan, helal kazancı olan ve bu konuda hassasiyet gösteren bir insanın şahsiyeti, karakteriyle ya ne gelirse yerim, nereye olursa harcarım diyen ve bu konuda yeterli hassasiyeti göstermeyen bir insanın şahsiyeti ve karakteri arasında nasıl bir fark vardır? Karakteri bir de nasıl etkiler bu helal gıda, helal kazancı?
Evet, herhalde bugünkü programımızın evet. Ana mihverini oluşturacak konu olduğuna inanıyorum. Ben müsaade ederseniz bu konuya girmeden belki de biraz konuyu uzatacağım ama bir iki ön girizgah bilgi arz etmekle lütfen. Başlamak isterim. Şimdi Selahattin Bey, hepimiz şunu çok iyi idrak etmemiz lazım. İnsan varlığı Allah-u Teala'nın yarattığı gerçekten mükerrem, mukaddes denecek kadar farklı bir varlık. Allah insanı yaratmış ve kendisinin halifesi olduğunu beyan etmiştir. Tabiri caizse kainatı ve kainattaki her şeyi insanı merkeze alarak düzene koymuştur. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok nimetleri yarattığını ve yarattığı her şeyi insanoğlunun emrine verdiğini ifade ediyor. Yani kainatta ne varsa öncelikle bir kere insanın emrine vermiş Allah-u Teala. İkincisi, kainattaki yarattığı temel olarak insanın emrine verdiği her şeyi insana helal kılmıştır. Biz buna usulü fıkıhta şöyle bir şey deriz. El aslu fil eşya el ibaha.
Yani?
Eşyada asıl olan temel ilke helalliktir.
Evet.
Dolayısıyla Allah-u Teala o kendisine halife olarak yarattığı insanın dünya hayatını yürütürken ve Allah'ın halifelik vasfını yerine getirirken etrafındaki her şeyi istifade etmesi, kullanması esas üzerine yaratılmıştır. Temel ilke ve esas mübahlıktır, helalliktir, kullanmadır. Ama bir takım şeyleri de bizlere yasaklamıştır. İşte bu yasaklanan şeylere de biz haram diyoruz. Allah bunları da yasaklamıştır. Şimdi bu helal ve haramın insan üzerinde nasıl bir etkisi var sorusuna gelecek olursak, şöyle bir örnekle sanırım konuyu daha iyi izah ederiz. Her teknik aracın bir üreten mühendisi vardır. Otomobilleri ele alırsak, bir mühendis otomobili üretirken önce tasarlar, tasarımını yapar. Sonra o tasarıma göre üretilir. Diyelim ki bir takım araçlar benzinle üretilir, bir takım araçlar motorinle üretilir. Hatta şimdi yeni artık LPG ile de üretilen araçlar vardır. Benzinle üretim yapmayı, benzinle çalışmayı düşündüğü aracı mühendis tasarlarken bütün sistemini benzine göre ayarlamıştır. Onun karbüratörü, onun pistonları, onun motora bağlı olarak diğer mekanizmaları da onunla uyumluluk içerisindedir. Ve motorun içerisine benzin koyduğunuz zaman o motor oradaki benzindeki olan yakıtı alır, yan desteklerle enerjiye dönüştürür, güce dönüştürür ve kullanır. Şimdi bu motor için benzin yapılış amacına uygun bir tüketim yakıtıdır. Siz böyle bir benzin için üretilmiş, yani benzinle çalışan bir araca motorun koyduğunuzu düşünün. Ne olur? Bütün sistem alt üst olur. Pistonlar bozulur, karbüratör bozulur, işte yakıt ince veya kalın gelir ve sistem çalışmaz. 2 sene önce yıllık izne giderken Ankara'yı geçtik, yolda yakıt alacağız. Hiç unutmadığım bir hadise. Aracımız benzinli ve LPG kullanıyoruz. Çektim. Oradaki arkadaşımız, görevli, dikkatsizliğinden kaçmış, motorin zannetmiş. Araca motorin doldurmaya çalışıyor.
Eyvah.
Bekliyorum dolmuyor da. Ne kadar dalgın ki. Çünkü pompa uygun gelmemiş. Onun pompası farklıymış. 5-6 dakika geçti, dolmadı. Neyse indim. Doldurduktan sonra dedim biraz çabuk edelim, LPG de alacağım dedim daha. Orada LPG. Ne dedi, LPG mi alacaksın? Evet. Duraksadı böyle. Ah etti böyle kafasını, iki kolları eller arasına aldı. Ah Rabbim, hem de akşam üzere. Aman aman arabaya çalıştırma dedi. Hiç arabayı yerinden oynatmadan teknik elemanlar çağırdılar. Alttan motorun deposunu söktüler. İçindeki bütün yakıtı çıkardı. Tekrar yeniden benzin
çalıştırsaydınız
evet, tehlikeli olurdu. Şimdi çok gerçekten insanın maddi hayatta algıladığı bir olay. İşte haramlar, benzinle çalışacak bir araca motorun koymak neyse, Allah-u Teala'nın fıtratımıza uygun olarak yaratmadığı şeylerin fıtratımıza girmesidir. Dolayısıyla haramlar insan fıtratını bozar. Nasıl bozar? 2 türlü bozar. Yani biyolojik olarak da bedenimizi ve hücrelerimizi etkiler. Manevi dünya dediğimiz, gönül dünyası dediğimiz, ruh alemi dediğimiz o yönümüzü de etkiler. Şimdi insanın yaratılışı Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir şekilde farklı farklı anlatılmaktadır Selahattin. Allah-u Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şahsında insan yaratılışını çok çeşitli yerlerde ve çok teferruatla anlatmıştır. İnsan yaratılışına bakarsak, mesela Secde Suresi'nde geçen ayet-i kerimenin ifadesiyle, önce insanın bedeni yaratılmış, o belli bir olgunluğa, kıvama eriştikten sonra da işte ayet-i kerimenin ifadesiyle kendisine ruh verilmiş, ruh üflenmiştir. Ruh insanın Allah'a bakan manevi bir latife yönüdür. Latif bir varlıktır. Dolayısıyla bu ruhun insana verilmesiyle insanda bir takım manevi merkezler de vardır ruhla birlikte insana verilen. Nasıl ki biyolojik bedenimizde merkezlerimiz var, tat alma merkezimiz var, görme var, koklama var, sindirim sistemi var. Bu merkezlerin kendisinin dışarıdan aldıkları, verdikleri var. Aynı bunun gibi bizim manevi yönümüz dediğimiz ruhumuzun da merkezleri var. Ki tasavvuf literatürüyle tasavvuf buna tasavvufta letaiflerdir.
Evet.
İnsanın bu maneviyatındaki ruhunun duyarlı olduğu, hassas olduğu merkezlerdir. Bu merkezler insanın yaşam tarzı, hayat biçimi, etrafındaki insanlar ve bulunduğu ortamla direkt etkileşim halindedir.
Etkileşim. Evet.
Yani diyelim ki Allah-u Teala ruh manevi bir varlık olduğu için manevi olarak onun gıdasını verir. Allah-u Teala'ya karşı ibadetlerimizi yerine getirir. Namazımızı kılar, Kur'an'ımızı okur, zikir yaparsak bu manevi letaifler güçleniyor. Nasıl ki biyolojik bedenimiz yediğimizde içtiğimizde güçleniyor ya da bedenimizin ihtiyacı var. Birkaç gün susuz bıraktığınızda beden nasıl ölür, nasıl aç kaldığında ölürse ruhun da bu manevi merkezlerinde aynı şekilde gıdaya ihtiyacı var. Onun için malum tasavvuf literatürüyle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub" buyuruyor. Dikkat ediniz, kalpler, kalp orada bir letaiftir, manevi merkezdir. Yani et parçası değildir. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur, tabii huzurlu olurdu. Tabii ancak, tabii. Yani başka şeyle değil,
evet.
Anlamında. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman manevi letaiflerin hem geliştirilmesi hem de tehlikelerden ve ona zarar verecek şeylerden korunması lazım. Nasıl bedenimizde hıfz-ı sıha var, koruyucu hekimlik var. Bedenimizde asıl olan sağlıklarımızı korumaktır, değil mi? Hastalığa düşmemektir. Düştükten sonra da tedbirler alınır, onun iyileşmesine çalışılır. Ama asıl olan nedir? Hastalığa düşmesini engellemektir. Manevi dünyamız da aynen böyledir. Onu gıdalarla besleyip geliştirmekle beraber onu gereken tehlikelerden korumamız gerekiyor. Şimdi burada da müsaade ederseniz konu birazcık dağılacak.
Lütfen,
ama
hayır,
bu konunun muhtevasını da oluşturuyor. Şimdi bu manevi merkezlerin gıdasıyla ilgili mesela Allah-u Teala teheccüd vaktini, seher vaktini çok önemsiyor. Ve burası ruhumuzun ya da maneviyatımızın gıda aldığı en önemli bir zaman dilimi olarak bizlere takdim ediyor. Müzzemmil suresinde Allah-u Teala şüphesiz ki o seher vaktinde insanın kalkmasıyla ilgili şüphesiz ki seher vakti kalktığında insan daha duyarlı ve söz bakımından da etkileşime daha açıktır diyor.
Şimdi alıcılar daha bir açık.
Aynen öyle. Orada alıcılar direkt açık. Niye açık? Çünkü biyolojik bedeninizin özellikleri minimal derecede çalışıyor. Dolayısıyla manevi özellikleriniz tamamen açık ve uykuyla birlikte dinlenmiş bir şekildesiniz. Sosyal hayatın karmaşası ve yoğunluğu içerisine girmemişsiniz. Dolayısıyla bu anda insan maneviyata çok açık oluyor. Ama Allah dostlarının çok önemli bir tespiti var. Diyor ki işte insanın diyor bu seher vaktindeki manevi letaiflerinin gelişmesine, engellenmesine tek bir sebep vardır diyor. Haram lokma. Eğer bir insan haram lokma yerse seher vaktindeki bu istifadeyi alamaz diyor.
Allah Allah.
Demek ki haram gıda insanın maneviyatındaki letaiflerin kapanmasına, hatta daha ileri seviyede Allah vermesin o letaiflerin açılmamak üzerine kapanmasına da vesile olabiliyor efendim. Şimdi bu haram gıdanın insan üzerindeki olumsuz etkisiyle beraber bir de belki olumludan başlamamız gerekiyordu. Helalin insan üzerindeki etkisi nedir?
Tabii. Hocam ona geçmeden önce muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Takvanın Esası Helal Kazanç başlıklı bir makalesinden evet. bir bölüm sizlerle ve dinleyenlerimize paylaşmak isterim.
Buyurun.
Süfyan-ı Sevri Hazretleri diyor ki, kişinin dindarlığı ekmeğinin helalliği nispetindedir.
Evet.
Yine bir gün kendisine, efendim namazı birinci safta kılmanın faziletini anlatır mısınız dediklerinde de o büyük hak dostu helal lokmaya dikkat çekmiş ve kardeşim sen ekmeğini nereden kazanıyorsun ona bak. Kazancın helal olduktan sonra hangi safta dilersen orada namazını kıl. Bu hususta sana güçlük yok ya, cevabını evet, vermiş.
Evet. O açıdan benim de arz etmek istediğim şuydu. Bir kere amellerimizin kabulü için önce helal kazanç şart.
Evet, bu kadar
haram değil. Tabii olumludan bakarsak önce helal kazanç birinci şarttır. Bu konu özellikle haçla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kendini yerini buluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim Kabe-i Muazzama'yı haram kazançtan elde ettiği parayla ziyaret ederse Allah'a itaatten çıkmış olur.
Allah.
Evet. Böyle bir insan hacca niyet eder, ihrama bürünür, bineğinin üzerine ayağını basıp devesini hareket ettirdikten sonra malum hacılar lebbeyk sözünü tekrarlar. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye seslenirler. Bu şu anlamdadır. Hacılar Allah'ın evini ziyarete giderler. Lebbeyk, emret ya Rabbi, buyur ya Rabbi, senin kapına geldim ya Rabbi anlamını ifade eden bir sözdür. Kul bineğin üzerine binip lebbeyk demeye başlar da semadan bir ses sana ne lebbeyk ne de sadeyk var. Çünkü senin kazandığın da haram, azığın da haram, bineğin de haramdır der. Fakat bir kişi helal parayla hac yolculuğuna çıkar. Aynı şekilde bineğinin üzerine biner ve lebbeyk, Allahümme lebbeyk dediği zaman semadan bir ses. Evet, lebbeyk de sadeyk de yani icabet de sanadır. Sana icabet edilecektir. Çünkü senin kazandığın da helal, elbisen de helal, bineğin de helaldir. Haydi, büyük sevaplar elde etmiş ve günaha girmemiş, anandan doğmuş gibi olarak dön denecektir. Demek ki bir kere maneviyatımızın ve ibadet hayatımızın temeli helal kazanca bağlı. İkinci prensip, helal kazanç insanda hayır, fazilet ve güzelliklerin doğmasına bereket sebep olur. Haram kazanç da tam aksinedir. Mevlana Hazretleri bunu o kadar güzel sempatize eder ki. Der ki, bilgi de, hikmet de helal lokmadan doğar.
Amin.
Aşk da, merhamet de helal lokmadan doğar. Bir lokmadan haset, hile, bilgisizlik, gaflet doğuyorsa o lokmanın haram olduğunu bil. Çünkü evlat, buğday ektiğin yerden arpa bitmez.
Buğday ektiğin yerden arpa bitmez.
Müthiş bir şey. Yani hayatımız için klişe bir söz gerçekten.
Kesinlikle. Şimdi tabii hocam sizin Helal Gıda, Helal Hayat programınızda bu konular inşallah çok konuşulacak.
İnşallah. Yani kısmet olursa.
Asıl gündeminiz bu programda bu konular olacak. Bu çerçevede helal gıda mevzunda inşallah bizleri bilgilendireceksiniz.
İnşallah.
Helal gıda, helal yaşam, helal hayat daha doğrusu.
Evet.
Hususunda eklemek istediğiniz noktalar varsa alalım. Yoksa biraz bu programda kimleri misafir etmek istiyorsunuz? Onlarla neler konuşacaksınız? Dinleyenlerimiz helal gıda, helal hayat programında neler bulacaklar? Bu hususlarda da ilk program olması sebebiyle sesimize kulak veren dostlarımızı bilgilendirelim isterim.
Efendim o zaman şöyle bu konuyla ilgili çok kısa bir şekilde birkaç bilgi daha arz edip bitirebiliriz. Sonra da teknik mevzulara geçebiliriz. Allah dostları İnsanın manevi hayatının gelişmesi için yine güzel bir klişe sözleri var. Derler ki, evlat yemek yerken ağzına girene, konuşurken de ağzından çıkana dikkat et. Şimdi inancımızda iki şey çok önemlidir Selahattin Bey. Bir, amellerde niyet. Çünkü İmam Buhari Hazretleri de ilk hadis olarak onu rivayet eder ve der ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, amelleriniz niyetlerinize göre değerlendirilecektir. Yani amelin değerlendirilme kıstası niyete göredir. Amelin kabul olup olmama kıstası ise helal kazanca göredir. Bu ikisi ihmal edilmemesi gerekiyor.
Niyetler amellere göredir.
Evet.
Amellerin kabul olma kıstası da
rızkın helalliğine göre.
Rızkın helalliğine göre.
Haram yiyenin ibadeti malum kabul olmaz efendim. Bu Müslümanların, bizdeki, günümüzdeki insanların en önemli üzerine durması gereken bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Yani helalimiz, kazandıklarımızın helalliği ve yaptığımız ibadet veyahut da amellerdeki niyetimizin samimiliği. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum ve ben hayat felsefemizin hep bunun üzerine kurulması gerektiğine inanıyorum.
Hocam, kazancımız helal diyor mesela diyelim bir dinleyenimiz. Fakat bu helal gıda konusuna yeterli malumata sahip değilim. İşte bazen bir lokantada yiyor ya da bazen bir açık büfede yiyor. Ya da aldığı gıdalar çok fazla böyle araştırmamış.
Evet.
Bu durumda ne olacak? Ama şey konusunda son derece hassas.
Anlıyorum. Evet. Müsaade ederseniz bu helal kazanma ve yeme noktasında bir dua ile sözümü bitireceğim.
Lütfen.
Sonra tekrar o teknik bölümlere geçmiş olalım. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mervi olan, yani rivayet olan bir duada bir cümle var. Bu duanın da ben hayatımızda bir anlam bulması ve namazlarımızda, namaz sonrasında yaptığımız dualarda dilimizden düşmemesi gerektiğine inanıyorum. Dua daha çok Arafat'ta hacılar için tavsiye edilen dualar arasında bir kesit olarak geçiyor ama hadis-i şeriften de bir bölümdür. Allah'ım, senin haramlarından uzak durup helalinle yetinmeyi bana nasip eyle. Arapçası Allahümme eğnini bi halalike an haramik. Mümkün mertebe sürekli Cenab-ı Hak'tan helal isteyerek, helal yaşamaya niyetlenerek inşallah bir hayat felsefesi geliştirmeye çalışacağız.
İnşallah.
Zaten GİMDES de bu felsefe üzerine kurulmuş. Şimdi gelelim programımızda bu helal gıda çerçevesinde neler olacak? İnşallah öncelikle ben bu alanda uzman, kitapları da olan Profesör Doktor Hamdi Döndüren hocamızı bir davet etmek istiyorum. İnşallah. Helal gıdanın dinimizdeki yeri, dinimizde Kur'an-ı Kerim ve hadisler çerçevesinde yenilmesi, giyilmesi, yasak ya da meşru olan konular, hususlar nedir? İnşallah bunları bir konuşacağız. Akabinden Hüseyin Kani Büyük Sözer Hoca Efendi ile bir dizi programımız olacak. Asıl sorduğunuz sorunun cevabı şimdi yavaş yavaş geliyor. Yediğimiz gıdalarda helallik, haramlık noktasından nelere dikkat edeceğiz? Malumunuz bugün artık toplumda bunlar hamdolsun belli bir bilinç ve kıvama gelmiş oldu toplumumuz. Katkı maddeleri dediğimiz bir olay var. Bu katkı maddelerinin neleri, hangileri uygun değildir? Tabii biz bu olayı hemen şunu arz edeyim. Biz bir fıkıhçı olarak helaldir, haramdır perspektifiyle sunmayacağız. GİMDES'imizin hazırladığı tüzük çerçevesinde konuşacağız. Ama yine de bu tüzükte tamamen dört mezhebin fıkhi esaslarından hareketle çıkartılmış bir çalışma ürünüdür. Bu hazır gıdalardaki katkı maddelerinde dört çeşit katkı maddeleri var. Tatlandırıcılar var, renklendiriciler var, koruyucular var raf ömrünü uzatmak için. Bunlar üzerine inşallah Allah nasip ederse biraz konuşacağız. Efendim, arkasından Türkiye'de gıda güvenliği ile ilgili bir hukukçu arkadaşı çağırıp onu inşallah konuşmayı düşünüyoruz.
İnşallah.
Efendim, helal kesim İşte başlangıçtan beri bugüne kadar bu helal kesimde ölçüler nedir? Toplumumuzda kafa karışıklıkları var. Kuru yolum denen bir hadise var. Helal kesimin şartları nedir? Bunları inşallah konuşacağız. Tabii işin bir boyutu daha var helal gıdada. Bugüne kadar çok gündeme gelmeyen organik tarım dediğimiz tarım ya da şunu diyelim, tabiatı, fıtratı bozulmamış ürünler, organik tarım. Bunu aksini ifade edersek de genetiğiyle oynanmış, genetiği bozulmuş ürünler. Bunlara da GDO'lu ürünler diyoruz. Evet. Bu konuda da yine Halim Aydın diye üniversiteden bir arkadaşımızı, kimyacı arkadaşımızı çağıracağız inşallah. Programımızda süreç içerisinde belki her hafta bunlardan birini misafirimizle beraber Allah nasip ederse inşallah müzakere edeceğiz.
İnşallah. Tabii bu konuda az önce de ifade ettiniz. Cemiyetimiz, insanlarımız her geçen gün biraz daha şuurlanıyor, biraz daha bilinçleniyor. Elbette dinleyenlerimizin de zihnine takılan, onların da merak ettiği, sormak istediği birçok husus vardır, konu vardır.
Şüphesiz.
Onları da mesela şimdiden söyleyelim. Sesimize kulak veren dostlarımız bilgi@erkamradyo.com elektronik posta adresimiz, radyomuzun bilgi@erkamradyo.com mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Yanı sıra işte sosyal medya vasıtasıyla Facebook sayfamızdan, Twitter sayfamızdan Helal Gıda, Helal Hayat programına merak ettiğiniz, konuşulmasını istediğiniz, sormak istediğiniz sorular, konular neylerse onları da paylaşabilirsiniz. Ben dinleyenlerimizin sizin bu programınıza ayrı bir ilgi, alaka, dikkat göstereceklerini düşünüyorum. Çünkü hepimizi yakından ilgilendiren konular. İnşallah. Allah razı olsun. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz. İyi ki
teşekkür
düşündünüz.
Ederiz. Ben de çok toplumumuzun bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Bir televizyon programına çağırmışlar konuyla ilgili. Ben dinleyicilerimize sunmak için hayli hazırlık yapmıştım. Ama oradaki arkadaşlarımızla yaptığımız konuşma çerçevesinde ve canlı yayın bağlantısı vardı. Emin olun gelen sorulardan dolayı anlatmak istediklerimin yarısını bile anlatamamıştım.
Evet.
Bir de aynı şekilde radyo programında katıldık. Radyo programında da özellikle daha helal gıdaya geçmeden Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nda çalışıyorum deyince dinleyicilerimizden Aziz Mahmut Hüdayi'ye olan sevgi ve muhabbetlerini arz edenden tutun helal gıda ile ilgili çok ciddi sorular almaya başladık ve programımızda vermek istediğimiz mesajların çok az bir bölümünü verebilmiştik.
Ama inşallah bundan inşallah, böyle her salı inşallah, 4 ile 5 arası 16-17 saatler arasında ve hafta sonu da tekrarı olacak programınızın inşallah. Dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da bu programı Helal Gıda, Helal Hayat programını düzenli olarak dinleyip takip edebilirler. Evet. Kaçırdıkları takdirde internet sitemizde programı arşivleyerek her hafta yeni bölümlerinde inşallah koyacağız. Oradan dinleyebilirler. Ve dediğim gibi elektronik posta vasıtasıyla işte bilgi@erkamradyo.com. Bilmiyorum size nasıl ulaşıyorlar, elektronik posta adresinizi vermek isterseniz oradan da şey yapabilirler.
Şimdi ben tabii aynı zamanda GİMDES'te hem dini kurulda hem de yönetim kurulunda olduğum için oraya gelen soruları arkadaşlarımız bize yönlendiriyorlar.
Aa, güzel.
Oradan da cevaplamalar oluyor. Burada da yine Erkam üzerinden gelen sorulara inşallah elimizden geldiği kadar
şu soruyu sorayım, onunla bitirelim. En çok hangi soruya muhatap oluyorsunuz? Yani katıldınız televizyon programlarında, radyo programlarında. Sadece radyo televizyon da değil. İşte sizin bu konudaki hassasiyetinizi bilen dostlarınız, yeni tanıştığınız kardeşleriniz, sizi gördükleri gibi bu helal gıda özelinde hangi soruyu yöneltiyorlar size ilk olarak?
Efendim, sanırım topluda algı değişmiyor. Et ürünleri.
Et ürünleri, öyle mi? Hocam hangi eti yiyeceğiz? Nasıl et yiyeceğiz?
Evet, yani tavuklardan tutun işlenmiş et ürünleri dediğimiz salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerine kadar en çok sorular öncelikle et ürünlerinden geliyor.
Evet, içeceklerle alakalı geliyor mu?
İkinci sırada da içecekler geliyor diyebilirim.
Bir de hocam şunu da belki altını çizmek lazım son programı toparlarken. Siz bu programda sadece helal gıdadan bahsetmeyeceksiniz.
Tabii ki.
Yani sadece helal gıdayla sınırlandırmayacaksınız. Değil, tabii. Kullandığımız eşyalara ve kıyafetlerimize aynen. kadar.
Programımızın helal hayat denmesinin amacı da o. İnşallah helal gıdadan sonra en önemli, hiç aklımıza gelmeyen bir sektör var. İlaç ve sağlık ürünleri.
Evet.
Akabinden temizlik ürünleri. Arkasından kozmetik ürünler, tekstil ürünler, hatta
çocukların yediği jelibonlar.
Onlar yine yiyecek kategorisinde.
Evet, doğru.
Hatta şunu söyleyeyim, yani bugün bizim Müslüman bir hayat algısı olarak emin olun lojistik birimlerimizden tutun depolamaya kadar özellikle gıda sektöründeki ürünler için diyorum, bunların helalliğinin standartlarının oluşması gerektiğine inanıyorum. Yani siz bir market düşünün, her türlü eti satıyor. Şimdi bu market eti taşırken, aracında taşırken bu sığır eti, şu sığır eti diye ayrı bir taşımacılık yapmıyor. Öyle değil mi efendim?
Evet.
Orada etler aynı şekilde. Ya da kullandığı kasaptaki malzemelerinden makinasına kadar bunlar da bu hassasiyeti göstermiyor. Bu açıdan biz hayatın her alanında, yani önce tabii yemek, arkasından kıyafet, ilaç, tekstil, kozmetik, turizm, konaklama ve seyahat gibi inşallah alanlarda da çalışmalarımız ve dinleyicilerimize inşallah sunumlarımız olacaktır.
Evet.
Çiftliklerde hayvan besleme, sonra bugün yediğimiz hayvanların yemleri, tüketilen yemler ve bunların sağlığa veya dinimize ne kadar uygun olup olmadığı, inşallah bunları konuşmaya gayret edeceğiz.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı olsun diyoruz.
Teşekkür ederim.
Bu programı hep beraber ilgiyle notlar ala ala inşallah tekrar dinleye dinleye, tekrar tekrar dinlemek lazım. Hakikaten dinleyenlerimizle beraber, sesimize kulak veren Erkam Radyo dostlarıyla beraber takip edeceğiz. Bundan böyle her salı saat 16-17 yani 16.05-17 saatleri arasında Saadettin Ekinci ile Helal Gıda, Helal Hayat programına davetlisiniz, davetliyiz diyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim.
Biz de teşekkür ederiz.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Erkam Radyo'da ilk olarak Saadettin Ekinci ile Helal Gıda, Helal Hayat programını beraber gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki programlarda kıymetli hocamız Saadettin Bey birbirinden değerli, az önce de zikrettiği isimlerle beraber Helal Gıda ve Helal Hayat hususunda merak ettiğiniz, merak ettiğimiz ne varsa tüm bu sorulara bu programda cevaplar arayacaklar ve bu konularda bizleri aydınlatacaklar. Haftaya aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun.